Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizlere selamların en güzeliyle selamlıyor. Cuma günümüzün mübarek olmasını temenni ediyorum. Günlerden cuma, şu anda izlemekte olduğunuz program da cuma öğleden sonra programı. Ve tekrar ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. 2018 yılının ilk canlı yayın programını gerçekleştirmekteyiz. O yüzden 2018 yılında güzel günler geçirmemizi barış içerisinde, huzur içerisinde ve refah içerisinde bir yıl geçirmemizi hem Bulgaristan'daki Türkler olarak hem Bulgaristan'daki bütün vatandaşlar olarak hem de dünyadaki bütün insanlar olarak bütün insanlara bunu temenni ediyorum. İnşallah güzel bir yıl olur değerli dinleyiciler. Güzel bir yıl olması için de hepimiz çalışmalıyız. Aksi takdirde yıl kendiliğinden güzel veya çirkin, kötü veya sayrı olmaz. Yılı güzel yapan veya yılı kötü yapan biz insanlarız sonuçta. Onun için bizler de yılımızın güzel olması için, günlerimizin güzel olması için, ömrümüzün güzel olması için, güzel geçmesi için çalışmamız gerekiyor. Bu açılış sözleriyle güzel bir ilahiye de geçmek üzereyiz, ancak bir selamlama yapmak istiyorum. Bu şimdi dinleyeceğimiz ilahiyle özellikle Dulova bölgesinin Sekulovo köyü, Prohlada köyü, köyündeki cami cemaatini diyelim, gençleri diyelim, onları selamlamak istiyorum. Ayrıca bununla birlikte yine Dulovo'nun Çernolik köyü ve Dulovo'nun Vodno köyü. Vodno köyünde özellikle de oradaki Alevi cemaatini selamlamak istiyorum. Bununla birlikte onların önde gelen kanaat önderleri diyebileceğimiz, babaları olarak bilinen Ahmet Baba'yı, Çernik'ten Halil İbrahim Baba'yı vesaire, onlar biliyorlar. Biz onlarla birkaç gün öncesinde beraber olduk. Hem Alevilerle hem Sünnilerle farklı yerlerde. Onun için kendilerini selamlamak istiyorum. Ve yaptıkları güzel hizmetlere devam etmelerini temenni ederek şu güzel ilahi birlikte dinleyelim.
Günahkarım, cürmü hata oldu kârım. katındadır bütün kemal. Hüküm senin ya Zelcelal. Kıl tecelli, göster cemal. Lütfeyle ey Hakim Allah. Lütfeyle ey Hakim Allah. Kıl tecelli, göster cemal. Lütfeyle ey Hakim Allah. Lütfeyle ey Hakim Allah. Aşkı kulun boynun büker, huzurunda yaşlar döker. Aşkı kulun boynun büker, huzurunda yaşlar döker. Dergahına gözüm diker. Vasleyle ey azim Allah. Vasleyle ey azim Allah. Dergahına gözüm diker. Vasleyle ey azim.
Evet değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi de sizlerle paylaştık. Bu güzel ilahiyi bizlere lütfetme büyüklüğünde bulunan, ilahiyi icra eden Naci Bülbül Hoca'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisini bize bu ilahileri, bu diski hediye ettiğinde dedim değerli hocam bu ilahilerinizi radyomuzda da dinletebilir misiniz? Hay hay dedi. Bulgaristan'a olduktan sonra tabii ki dinletebilirsiniz dedi. Onun böyle iznini de almış olduk. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Bulgaristan'da bulunmak durumunda kaldı belli bir dönemde. Burada güzel hizmetler yaptı. İlahiler öğretti. Güzel ezanlar okumayı öğretti bizim imamlarımıza, bazı kardeşlerimize vesaire. O yüzden kendisine de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir açılış yapmış olduk. Bundan sonra değerli dinleyiciler, gelecek dakikalarda biraz aileyi konuşmak istiyorum. Çünkü aile bizim için olmazsa olmazlardan birisidir. Hatta şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Eğer biz aileyi yıkarsak, tersinden söylüyorum. Çünkü biraz o istikamette bir yol almış bulunmaktayız. Eğer aileyi yıkarsak her şeyi kendi üzerimize yıkmış olacağız. Yani toplumu yıkmış olacağız. Onun için zaman zaman aileyi, ailevi değerleri konuşmamız gerekiyor. Bunu özellikle tabii ki biz burada konuşurken dini açıdan ele alacağız. Çünkü İslam dininin merkezinde konumlanmış bulunmaktadır aile. İslam dini aileye son derece önem vermektedir, büyük önem vermektedir. Hatta iman edenleri, yani Müslümanları Allah Teala ailelerini korumakla vazifeli kılmakta ve bu ailelerini korumaların ne kadar önemli olduğunu göstermek için, yani ailelerinin neredeyse bir ateş çukurunun veya ateşin etrafında bulunduğunu ve inananların da ailelerini bu ateşin içerisine düşmekten korumaları gerektiğini Rabbimiz bize bir ayet-i kerimede bildirmektedir. İkaz etmektedir bizleri. Sadece normal bir bildirme, bir tebliğ etmeden ziyade ikaz edilmekteyiz. Siz Allah Teala ey iman edenler, nefislerinizi yani kendilerinizi ve ehlinizi, sizin kontrolünüz altında size bağlı olan, sizin aileniz olan, size tabi olanları cehennem azabından, cehennem ateşinden koruyunuz. O ateş ki onun yakıtı taşlardır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Kuduhennasu vel hicara. Yani öyle bir ateş ki yakıtını İnsanlar ve taşlar meydana getirmektedir. Dolayısıyla biz sorumlu insanlar olarak hareket etmek suretiyle işini bilen, nasıl davranacağını bilen nerede nasıl adım atacağını iyi tartan kişiler olarak ailelerimizi o ateşin yakıtı olmaktan korumalıyız, kurtarmalıyız. Bunun için gayret etmeliyiz. Elbette ki insanın kurtuluşu veya insanın o ateşe gidip gitmemesi, o ateşten korunması sadece aileye bağlı bir şey değildir. Bu yanılgıya da kapılmamamız gerekiyor. Her türlü çözümler aileden geçmiyor. Günümüzde çok güçlü bir toplum var. Günümüzde çok güçlü bir dış etki söz konusu. Günümüzde çok güçlü bir medya etkisi söz konusu. Dolayısıyla sadece bütün yükü ailenin üzerine yüklememiz de doğru olmaz. Ama aile temeldir. Aile köşe taşıdır. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve buna göre davranmamız gerekiyor. Ve aile olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra en azından sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmaktayız. Çünkü şöyle bu söylediklerime çok canlı örnekler de verebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şunu görüyoruz değerli dinleyiciler. Hazreti Nuh gibi bir peygamber, yaklaşık 1000 senenin üzerinde yaşamış, bu kadar ömrü olmuş. Tarih kaynakları bize onu bildiriyor. 1050 yıl yaşadığını da rivayet ediliyor. Ve bunun büyük bir kısmı dini tebliğ ile, yani dini insanlara anlatmakla geçmiş. Yani peygamber olarak görevlendirilmiş ve peygamber olarak geçmiş ömrünün yarısından fazlası, 800 yıl kadar bir dönem peygamberlik vazifesini yerine getirmiştir Hazreti Nuh. Ama sonunda hepimizin bildiği gibi bir Nuh tufanı dediğimiz tufan kopuyor ve o tufanda sular kaynadıktan sonra, sular kaynayıp da yeryüzünü kapladıktan sonra bu suların içerisinde kalanlardan birisi de Hazreti Nuh'un oğludur. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Buna benzer başka örnekleri de verebiliriz. Hazreti Lut'un olayı hakeza, yani onun ailesinden de zarar görenler. Ve buna benzer başka örnekleri de sıralayabiliriz. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili Peygamber Efendimiz, amcası Ebu Leheb'i ne kadar dinimize davet etse de sonunda kabul etmiyor. Bu gösteriyor ki bizim üzerimize düşen sorumluluğumuzu, vazifemizi yerine getirmektir. Sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra artık en azından Rabbimiz yarın kıyamet gününde huzuruna çıktıktan sonra, ey insanoğlu ne yaptın dedikten sonra, ya Rabbi ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım demeye hakkımız olacak. Aksi takdirde büküleceğiz, kızaracağız, bozaracağız. Tabii bunun o zaman hiçbir şeye de faydası olmayacak. Onun için bizler Müslümanlar olarak Allah Teala'nın ayet-i kerimede de buyurduğu üzere kendimizi ve ailemizi korumakla, o ateş çukurundan korumakla mükellefiz, sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Ha, ondan sonra bizim koruduğumuz, böyle hani saksı içinde tabir caizse büyüttüğümüz o çiçekleri belki dışarıya taşıdıktan sonra, dışarıya ektikten sonra belki rüzgar etkileyecektir. Belki havanın, güneşin sıcaklığı etkileyecektir. Belki yağmur etkileyecektir. Belki fırtına etkileyecektir. Belki kar yağacak ve donacaktır vesaire. Biz onu elbette ki üzüleceğiz. Elbette ki canımız sıkılacak ama sonuçta elden ne gelir diyebiliriz o zaman. Biz sorumluluğumuzu yaptık. Bundan sonrasına karışamayız diyeceğiz. Yani çocuklarımızı da okula, evde saksı içinde büyüttüğümüz çiçekler gibi koruyup ondan sonra okula verdikten sonra belki okuldaki bazı arkadaşlarından etkilenmek suretiyle veya okula gelip giderken yolda etkilendiği birilerinden, yolda gördüğü birilerinin etkisi sebebiyle veya daha sonra ki hayatında, çalışmaları esnasında arkadaşları, dostları, eşi, dostu vesairesinden etkilenmek suretiyle veya toplumun genel havasından etkilenmek suretiyle veya daha önce de ifade ettiğim gibi televizyonlardan, işte radyolardan, sosyal medyadan, basın yayın organlarından etkilenmek suretiyle o saksı içinde büyüttüğümüz o tazeliği ve güzelliğiyle gönüllerimizi çelen o çocuklarımız belki o halleri kalmayacak. Ama dediğim gibi biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Ve inanıyoruz ki eğer, ben de inanıyorum ki, şahsen de inanıyorum ki biz eğer üzerimize düşen sorumluluğu evde yapmamız gereken, ailede yapmamız gereken sorumluluğu yerine getirirsek onların dışarıdan etkilenme ihtimali çok daha azdır. Biz onlara evimizde o sahip olduğumuz değerleri nakış nakış işlemek suretiyle onları bir kıvama getirirsek, güzel bir yapıya sahip olmalarına sebep olursak, dışarıdaki dış etkiler, onlara bir bağışıklık kazandırırsak aşıladığımız değerlerle, dışarıdan yok rüzgardır yok fırtınadır hiçbir şeyde tesir etmeyebilir. Onun için tekrar söylüyorum, bizim üzerimize düşen ailemizi, çocuklarımızı, tabii bunun içerisinde başta çocuklarımızı, ailemizi dışarıdan gelecek her türlü olumsuzluklara karşı zırhlandırmaktır, zırh içerisine almaktır. Bu da tabii ki değerlerle olacak, aşılanacak değerlerle olacak. Bizim manevi değerlerimiz var, dini değerlerimiz var. Ayrıca geleneksel bir takım değerlerimiz de var. Yani bu bizim kültürümüzden, etnik kimliğimizden kaynaklanan bazı değerlerimiz var. Bunları yapmamız gerekiyor. Tabii bunları yapabilmek için de güçlü bir aileye ihtiyaç var. Güçlü bir aile olması gerekiyor. Güçlü bir aile de değerli dinleyiciler ancak gayretle oluşturulabiliyor. Böyle kendiliğinden hiç kimseye güçlü bir aile verilmiyor. Güçlü bir aile yıllarca böyle bir binayı kurarcasına, tuğla tuğla, dize dize kurarcasına kurulmaktadır. Hiç kimseye hazır böyle havadan zembille güçlü bir aile, sağlam yapısı olan bir aileye kavuşmuyor. Bu gayretle. Aile dediğimizde de tabii bizim geleneksel anlayışımızda aile aslında en az 3 katmanlıdır, 3 tabakalıdır. Çocuklar vardır veya daha tersinden başlayalım, daha doğrusu olur. Nene dede vardır, ana baba vardır ve çocuklar vardır. Bazen hatta büyük anne, büyük dede, büyük nene vesaire, bunlar da söz konusudur. Ama geleneksel olarak en azından 3 katmanlıdır. Fakat günümüzde artık 2'ye düşmüş bulunmaktadır. Ne yazık ki bazen bakıyoruz ki aile dediğimizde tek tabakalı bir şey de olduğunu görebiliyoruz bazen. Bu da tabii üzüyor bizi. Şimdi bir dinleyicimiz var, onu alalım. Alo. Alo.
İyi, hayırlı cumalar hocam.
Hayırlı cumalar efendim.
Ben Duvan Çerniköy'ünden Ali Fazıl.
Buyurun Ali Bey.
Aşağı yukarı tanışır, seninle görüştük.
Evet.
Şimdi bu İsa peygamberi için, İsa Aleyhisselam için acı bilgi verebilsen çok teşekkür edeceğiz.
Şimdi İsa peygamberin, Hazreti İsa'nın nesini anlatalım? Çünkü onu ayrı bir program yapmak lazım tamamen anlatmak için.
Nesi? Yani İsa için Musa, İsa'yı direkt Hazreti Musa, Musa'yı.
Hazreti Musa, Hazreti Musa'nın konkre böyle şöyle olsun, böyle olsun dediğiniz bir şey var mı? Yoksa genel anlamda bir bilgi mi?
Genel anlamda şöyle kısa bir şeyler, bir takım sözler.
Tamam inşallah. Onu da anlatmaya çalışırım ama inşallah ben şöyle bir şey yaparız. Gelecek programlarda ayrıca Hazreti Musa'yı da, Hazreti İsa'yı da ayrı programlarla da ele alabiliriz inşallah.
Hocam sağ olun. Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz efendim. Size sağ olun. Hayırlı günler. Evet değerli dinleyiciler, şimdi bu dinleyicimizin sorusunu aldıktan sonra güzel bir ilahiyi sizlerle paylaşalım. Ondan sonra soruyu da cevap veririz. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam ederiz. Evet değerli dinleyiciler, Dulova bölgesinden dinleyicimiz Ali Falcı'nın sorusu vardı. Hazreti Musa ile ilgili bu soruyu biraz ilerleyen dakikalarda cevaplandıracağız. Çünkü belli bir konuyu ele almaya başladık, onu tamamlayalım. Ondan sonra dinleyicimizin sorusuna da zaman ayıracağız. Şimdi aileyi konuşuyorduk, ailevi değerleri konuşuyorduk. Ailenin olmazsa olmaz bir yerinin olduğunu konuşuyorduk Müslümanlar açısından. Rabbimizin bizlere yüklediği vazifeyi, sorumluluğu konuşuyorduk aileyle ilgili özellikle de. Bir de tabii ki Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir ayet-i kerimede onda sükun bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Bu Rum suresinde geçen bir ayet-i kerimedir. Ayrıca devamında da şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır, işaretler vardır, ibret alınması gereken noktalar vardır. Değerli dinleyiciler, burada dikkat ederseniz Rabbimiz bize çok ince noktaları göstermektedir. Yani eşler karı koca dediğimiz eşler arasında bir daha ezelden bir bağ vardır. Ve o bağın kurulması suretiyle insanlar eşlerini bulmaları suretiyle buldukları takdirde bir sükûna kavuşurlar, bir huzura kavuşurlar. Bu onların aralarında sevgi ve merhametin oluşmasına sebep olur. Veya sevgi ve merhametin o huzura kavuşmalarına vesile olması durumu söz konusudur. Bu son derece önemli bir şeydir. Yani günümüz insanı huzur aramaktadır. Günümüz insanın en büyük ihtiyacı huzurdur. Aslında dün de öyleydi, evvelki gün de böyleydi. Ama bugün özellikle insanın huzurdan nasibini alamadığını görüyoruz. Huzurdan uzak bir hayat yaşadığını görüyoruz. Bunu kişisel bazda da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Aile bazında da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Toplum bazında da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani bakıyorsunuz karşınızdaki insana konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz ama bir huzursuzluğun, bir doyumsuzluğun, olumlu anlamda söylüyorum, manevi bir boşluğun olduğunu, çok şeylere sahip olduğu halde bunlardan zevk alamadığını görüyoruz. İşte bu aslında huzursuzluktur. Yani şimdi bakıyoruz eskiden insanların işte bir döşeğe varmış, bir yemek tabağı varmış, bir kat elbisesi varmış ama bir şekilde huzurlu olabiliyorlarmış. Ancak günümüzde birçok şeylerimiz var. Bir yatak değil 10 tane yatağımız, bir tabak değil 10 tane tabağımız, bir kat elbise değil 10 kat elbisemiz var ama aynı onların sahip olduğu o huzura sahip olamıyoruz. Bunu işte biraz konuşacağız ama bir dinleyicimiz var, onu alalım. Alo.
Hocam hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar efendim.
Şimdi benim bir sorum var.
Buyurun efendim.
İnsan dedim, insan istek ister Allah'tan.
Evet.
Dua eder Allah'a.
Evet.
Hazreti Adem'den, Hazreti Ava, Hazreti Mina, Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'da, Hazreti Muhammed Mustafa'ya onlardan istek isteyebilir miyiz? Sadece Allah'tan ister istek.
Biz
sorum tabu.
Evet. Tamam, ben sizin sorunuzu da cevaplandıracağım inşallah.
Olur,
teşekkür ederim.
İyi günler. Hayırlı.
Hayırlı günler efendim.
Hayırlı günler size.
Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet değerli dinleyiciler. Bir dinleyicimiz daha var. Telefon hattında yokmuş. Var evet. Alo. Alo. Buyurun efendim. Evet. Buyurun efendim.
Selamünaleyküm Hacı Vedat Hocam.
Aleykümselam efendim.
Hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar sizlere de. Teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Hocam 2017 yılını geçirdik, şükürler olsun. Ama iyi ama kötü.
Hamdolsun, hamdolsun.
2018 yılına ayak bastık. Ve Allah'ımıza dediğin gibi dualar edelim. İyi geçirmemizi dileyelim.
İnşallah, inşallah.
Evet. Ocak ayının 8'inde doğum günüm vardı. Doğum günü kutlu olsun, mutlu olsun. Hayırlı iyi geçirmeni dileriz Allah'tan.
Sağ olun, hocam. Teşekkür ederim.
Hocam şimdi bir dua söyleyeceğim.
Buyurun.
Cuma günü Cuma'ya izlendiğinden La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu mulku ve lekul hamdu ve huve kulli şeyin kadir. Cuma'dan çıktığından evine döndüğünden Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim deriz.
Evet.
Evinden iş yerine izlendiğinden ya melikel mülük, ya melikel mülük 200 defa severiz. Ben yerde sözünü dinlersin hocam. İş yerinden evine izlendiğinden Subhanallah yazılandı, Subhanallah ilazim deriz.
Evet.
Evine vardığından oturup dinlenirken Radiyallahu aklıma gelmedi şimdi. Neyse hocam.
Evet.
Neyse hocam. Allah'ımıza dua ederiz. Allah kabul etsin hocam. Sen ne dersin?
Amin amin. Cümlemizden kabul etsin. Zaten hepsini bir programda söylemeye gerek yok. Çünkü hepsini bir programda öğrenmek mümkün değil. Onun için bir kısmı yetti zaten. Söylediğiniz zaten. Dualar. Teşekkür şimdi ederiz.
Dinleyicilerime de bir ilahe verirsen çok sevinirim. Dinleyicilerim var.
İnşallah, inşallah. Onları da tamam. Selamlayacağız.
Abi çok sağ ol hocam. Teşekkür ederim.
Siz de sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli dinleyiciler. Dualar her zaman bizimle beraber olmalı. Çünkü duasız bir hayat, nasıl diyeyim, böyle köksüz bir ağaç gibi bir şeydir. Dualar bizi Rabbimize bağlar. Dualar bizi yaratıcımıza bağlar. Tabii özellikle de dualar ibadetlerden sonra olursa çok daha faydalı olur. Zaten Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin buyuruyor. Yani sabredin işte ondan sonra namaz kılın. Namazdan sonra da Rabbinize dua edin, ondan isteklerinizi isteyin, dileklerinizi dileyin diyor. Onun için bizler olabildiğince çokça dua etmeliyiz. O yüzden mesela Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda işte yürürken yaptığı dualar var, otururken yaptığı dualar var, evden çıkarken yaptığı dualar var. Hatta affedersiniz tuvalete girip çıkarken yapılan dualar var. Bunlar hepsi insanın hayatına güzellik katan şeylerdir. Ve insanın Allah'ın bir kulu olduğunu hatırlatan bir bağdır. Onun için bizler çokça dua etmeliyiz. İşimizi yaparken de dua etmeliyiz. Yani bunlar hep aynı zamanda Allah'ı zikretmek anlamına gelir. Allah'la bağlantımızı canlı tutmak anlamına gelir. Bu arada tabii bir parantez açarak dinleyicimizin de sorusuna cevap verelim. O demişti ki bazı peygamberlerin isimlerini saydı. Bazı işte Hazreti Meryem gibi, Hazreti Havva gibi yine peygamberlerle, peygamberlerimizle bağlantılı onların eşi veya annesi olan değerli hanımları, seçkin hanımların isimlerini saydı. Onlara dua edebilir miyiz dedi. Yani daha doğrusu onlardan istekte bulunabilir miyiz dedi. Hayır, biz istekte bulunamayız. İstekte bulunmak, yani dua etmek sadece Allah'a, dua ederek bir şey istemek sadece Allah'a mahsustur. Biz dualarımızı sadece ve sadece Allah'a yaparız. Sadece ve sadece Allah'tan bir şey isteriz. Hazreti Muhammed'den isteyemeyiz. Hazreti Adem'den isteyemeyiz. Filan Allah dostundan isteyemeyiz. Feşman evliyadan isteyemeyiz. Filan erenden isteyemeyiz. İstemek, bir şey istemek, bir şey için dua etmek sadece ve sadece Allah'a olur. Sadece Allah'tan isteyeceğiz. Onundan başka hiç kimseden, hani İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in deriz namaz kılarken. Allah'ım sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım isteriz. Kulluk ve dua, yani bir şey istemek sadece Allah'a mahsustur. Onun dışında hiçbir kimseden, bak tekrar ediyorum, ne peygamberden, ne peygamber anasından, ne peygamber eşinden, ne Allah dostundan, ne evliyadan, ne erenden. Sadece Allah'a dua edebiliriz. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattında, onu da alalım. Alo.
Selamünaleyküm hocam.
Aleykümselam efendim.
Hayırlı günler, hayırlı cumalar hocam.
Sağ olun efendim, sizlere de hayırlı cumalar.
Ben Silistre Sancağı Çukoves Köyü'nden, ismim Nevzat Atiboğlu'yum.
Buyurun Nevzat Bey.
Sana şimdi iki sorum var ama biri bari sorayım, bir gün yok yere mi sorayım dedim.
Buyurun buyurun.
Günle bak şimdi. Geçenlerde Allah bir kırk okuma beni buradan köyden. İstediler bir de kırkında bir Yasin okuyayım onun diye.
Evet.
Yalnız bir Yasin okunum okunmaz onu soracaktım ben sana. Bu Yasin, bir Yasin bulamam bir yerde de ben mesela.
Bir kere daha sorabilir misin sorunu? Tam anlayamadım.
Geçen günde Allah bir kırk okuma gittim. Bir insanın kırkını okuma gittim.
Kırk okumak diye bir şey var mı bizde? Kırk okumak diye bir şey yok ki.
Yok ama onlar işte la kırkını okuyorum. Bir de bir Yasin ise de okuyayım onu ben diye. Bir Yasin yalnız okunmaz bu işten. Ben de bir yerde görmedim bunu yazılsın. Bir Yasin okunsun. Kırkını dedim ona.
Evet evet anladım. Sorunuzu cevaplandıracağım.
8-10 kişi olsa mezhep olur.
Evet.
Bir de sorun var başka.
Evet.
Mürtet kelimesini anlayamıyorum ne olduğunu mesela.
Mürtet.
Ya mürtet olan kimsenin cenazesi yıkanmaz.
Evet.
Kedindenmez. Ona hiçbir muamele yapılmaz.
Anladım.
Ancak mezarlık dışında mesela bir yere bir çukur içine açılır. İp ölüsü gibi çukura atılır. Üstüne toprak dolan mesela. Bunu da anlayamadım kim olduğunu mesela.
Anladım. O sorunuza da cevap vereceğim inşallah.
Çok teşekkür ederim. Sağ ol hocam.
Ben teşekkür ederim efendim. Siz sağ olun. Hayırlı hadi günler.
İlişte çukur Nevzat Atip olayım ben hadi.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli dinleyiciler, birkaç soru toplandı. Daha konularımız da var. O yüzden bir ara verelim. Ondan sonra sorularımıza ve konumuza devam edeceğiz. Güzel bir ilahi sizlere gönderiyorum. Az önce dinleyicilerimizden de dinleyicilerini, arkadaşlarını selamlamak isteyenler vardı. Hepsini birlikte selamlıyoruz. Tur Dağı'nda Musa ile çağırayım Mevlam seni diyor Yunus Emre. Biz de Hazreti Musa'yı da kısaca burada yad etmiş olalım. Hazreti Musa'yı da biraz ele almış, değerlendirmiş, konuşmuş olalım. Çünkü dinleyicimiz Ali Falcı'nın bir sorusu vardı. Hazreti Musa ile ilgili biraz bilgi verir misin dedi. Tabii kısaca, çok kısa bilgi olacak. İnşallah başka bir programda Hazreti Musa ile ilgili ayrı bir program yapacağız. Ayrıca konuşacağız. Hazreti Musa büyük peygamberlerden birisidir. Ülül Azm dediğimiz yücelik sahibi, büyüklük sahibi, büyük peygamber, seçkin peygamberler diyelim. Seçkin peygamberlerden birisidir. Bunun sebebi de Allah Teala tarafından kendisine kitap verilmiş olmasıdır. Hazreti Musa dört büyük kitaptan birine sahiptir. Tevrat isimli kitap Hazreti Musa'ya verilmiştir. Yani bu onu büyük peygamberler zümresine katmaktadır. Ayrıca şunu da belirtelim. Hazreti Musa İsrailoğullarındandır. Yani Hazreti Yakub'un torunlarındandır. Hazreti Yakub'un torunlarındandır ve Hazreti Şuayb peygamberin damadıdır. Hazreti Şuayb peygamber Medyen'de bulunan Hazreti Şuayb'ın damadı olmuştur. Onun nasıl damadı olduğu vesaire Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmakta. Başka Kur'an-ı Kerim'i destekleyen başka kaynaklarda da, hadis kaynaklarında da uzun uzadıya anlatılmaktadır. İşte Hazreti Şuayb'ın kızıyla nasıl karşılaşmış, çeşme başında işte koyunlarını otlatır, sularken vesaire. Ama oraya detaylı bir şekilde giremeyeceğiz. Hazreti Musa'nın Hazreti Şuayb'ın damadı olması bir tarafa, aynı zamanda başka bir peygamberin, Harun peygamberin de kardeşidir. Daha doğrusu abisidir, büyük kardeşidir. Ama bundan da öte Hazreti Musa'nın en önemli daha ilk çocukluğuna gelecek olursak, doğumuna gelecek olursak, hepimizin bildiği gibi Firavun diye birisi var. O dönemde bütün bir rüya görüyor ve rüyasında bütün birisinin bir çocuğun gelip de kendisini tahttan indireceğini, İsrailoğullarından bir çocuğun tahttan indireceğini rüyasında görüyor. Onun için bir emir veriyor. Bundan sonra doğacak olan bütün çocukları, o sene içerisinde doğacak olan bütün çocukları öldürtüyor. Ancak Allah'ın takdiri Hazreti Musa'yı annesi bir şekilde kurtarıyor. Bir sepete koyarak veya buna benzer bir şeye koyarak nehre bırakıyor. Nehirden de Hazreti Musa'yı buluyorlar. Daha sonra Firavun'un eşi Asiye'nin huzuruna çıkarıyorlar. O da çocuğu olmadığı için onu alıyor ve Hazreti Musa Allah'ın takdiriyle öldürülmek istenen Hazreti Musa Firavun'un eli eteğinin dibinde Firavun'un sarayında yetiştiriliyor. Bu da Allah'ın takdiridir ve eninde sonunda Hazreti Musa Firavun'un zulümlerini ortaya koymak suretiyle Firavun'un düşüşünü hazırlıyor. Tabii bunlar uzun işin bu tarafı, tarihi olaylar çok uzun. Ancak şunu söyleyebiliriz özetle: Hazreti Musa seçkin peygamberlerden birisidir. Tevrat'ı almış, Allah Teala tarafından kendisine Tevrat verilmiş, kutsal kitap verilmiş bir peygamberdir ve bugüne kadar Tevrat'a günümüze kadar ulaşmıştır. Tabii ki değiştirilmek suretiyle, tahrif edilmek suretiyle kısmen ulaşmıştır. Yahudiler Hazreti Musa'nın yolundan gittiklerini iddia etmektedirler. Yani Hazreti Musa'yı kendi peygamberleri olarak kabul etmektedirler. Tabii biz İslami inanç açısından baktığımızda bunun çok da doğru görmemekteyiz ama onlar bunu söylemektedir. Onun için kendilerine, Yahudilere aynı zamanda Musevi denmektedir. Hazreti Musa'nın işte Tur Dağı'na çıkması, oradan Tevrat'ı alması, ondan sonra kavminin onun söylediklerini yerine getirmemesi vesaire, bunlar Kur'an-ı Kerim'de de çok detaylı bir şekilde, özellikle Bakara suresinde ve başka surelerde de bunlar anlatılmaktadır. Onun için bu kadarla yetineceğiz değerli dinleyiciler Hazreti Musa konusunda. Dinleyicimiz Nevzat Hatipoğlu'nun soruları vardı. 40 okumaya gittim diyor. 40 okumaya gittim. Yani birisi vefat etmiş. 40. gününde okumaya gitmiş. Kendisine 41 Yasin de okumasını söylemişler. Böyle bir şey olur mu diyor. Bir kere bir kişinin vefatından sonra 40'ında gidip de okumak diye bir şey yoktur. Bunu açıkça söyleyelim. Belirli bir okunabilir ama illa 40'ında okunacak diye bir şart yoktur. Onun için yeni şeyler üretmenin, uydurmanın bir anlamı yoktur. Sanki bunlar dini bir vecibeymiş gibi, dini bir yükümlülükmüş gibi insanlara bunu anlatmamamız gerekiyor. Ya isteyen 20'sinde de okutur, 50'sinde de okutur, 80'inde de okutur. Ama illa 40 varmış gibi bir şey olmaması gerekiyor. 41 Yasin'e gelince illa 41 Yasin okunacak diye bir şart da yok. Ama 41 Yasin okunabilir mi? Okunabilir. Ama illa 41 Yasin okunacak diye bir şart yoktur. Ve bunu istediğiniz zaman okursunuz ve istediğiniz yerde okursunuz. Yani illa 40'ında okunacak diye bir şey yok. Bunu bir kişi de okuyabilir, 41 kişi de okuyabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili sınırlamalar yok. Ve din bunları bize şöyle yapın, şöyle yapın demiyor. Dinimiz İslam bize çokça Allah'ı zikredin, çokça Kur'an okuyun diyor. Ama bunu 7'sinde mi yaparsın, 5'inde mi yaparsın, 52'sinde mi yaparsın, 40'ında mı yaparsın? Bunu vefat eden birisine mi yaparsın? İlla vefat etmesi mi gerekiyor birisinin de Kur'an okumamız gerekiyor? O da ayrı bir şey. Yani biz devamlı Kur'an okumamız gerekiyor. Çünkü Kur'an ölülerin ihtiyacı değil, dirilerin ihtiyacı var Kur'an-ı Kerim'e. Elbette ki ölenlere de hediye edebiliriz ruhlarına. Ama illa ölenlerle bunu sınırlamamamız gerekiyor. Bir diğer husus da dinleyicimiz mürtet kelimesini sordu. Mürtedin de hükümlerini söyledi kısmen. Mürtet İslam dini Müslüman iken Müslümanlıktan çıkmış, İslam'dan dönmüş, İslam'ın inkar etmiş bir kimse demektir. Mürtedin dinimize göre yeri çok çok ağırdır. Yani en ağır cezaları hak eden bir kimsedir. O yüzden mürtet bir kimse bir kere dinden, Müslümanlıktan, İslam'dan ayrıldıktan sonra onunla ilgili her tür alaka kesilir. Hatta ona en ağır cezalar verilir. Tabii bunun da şartları var. Şimdi onu da spekülasyon olmasını istemem. Çünkü mürtedin de cezasını vermeden önce 1001 tane şart var. O da ayrı bir konu. Oraya hiç girmek istemiyorum. Çünkü ayrı bir programda değerlendirilmesi gereken bir şey. Ancak mürtet artık şimdi mürtet dediğimizde şunu mesela örnek olarak verebilirim. Biz mürtet dediğimizde illa uzaklarda birisini aramamız gerekmiyor. Son dönemlerde biliyoruz bazı insanlar çevremizde bazı insanlar Müslüman iken değişik etkilerde kalarak farklı sebepler yüzünden bazen maddi bazen belki bir boşlukta bulunmaları, bazen Müslümanların gereken hassasiyeti göstermemesinden dolayı Müslümanlıktan çıkıp da Hristiyanlığa girenler var. Özellikle evangelistleşenler var, protestanlaşan var. Bunlara inanç diyorlar. Bu tür insanlar mürtet olmaktadır. Yani bunlar İslam dairesinden çıkmıştır. Onlar Müslüman mezarlığına gömülmez. Onlarla Müslümanca bir Müslüman ilişkisi kurulmaz. Mesela onlara kız verilmez. Onlarla evlenilmez. Onlar çünkü artık mürted durumundadır. Yani normal bir Hristiyan da değildir. Normal bir Hristiyanla ilişki farklıdır. Normal bir Hristiyan ehli kitaptır. Ama diğeri mürtettir. Müslüman iken Müslümanlığı, hayır ben bu dini beğenmiyorum artık. Ben bunda işte bir kusur gördüm. Onun için ben bu dinden uzaklaştım demektir. Dolayısıyla onlarla ilgili davranışlar farklıdır. Yani mürtet Müslümanlıktan çıkmış kimsedir. Daha önce Müslüman olup Müslümanlıktan çıkmış kimsedir. Bunu da bu şekilde cevaplandırmış olduk değerli dinleyiciler. İnşallah sorulup da cevabını vermediğimiz soru kalmamıştır. Belki kısa kısa geçtik ama vaktimiz bu kadar. Asıl konumuz aile idi. Ailevi değerlerdi ama yılın ilk programı olması hasebiyle ve birkaç haftadır canlı yayında olmamamız sebebiyle biraz sorular belki birikti. Dinleyicilerimizle canlı yayında bağlantı kuramadık. O yüzden bugünkü konumuzu, asıl anlatmak istediğimiz konuyu çok detaylı bir şekilde ele alamadık. Ama özetle yine başa dönecek olursak, değerli dinleyiciler, aileyi korumamız gerekiyor. Aileyi kurmamız gerekiyor. Aileyi geliştirmemiz gerekiyor ve aileyi korumamız gerekiyor. Aksi takdirde eğer aile yıkılırsa bizim toplumumuz çöker. Biz de çökeriz bu toplumun içerisinde. Herkes bundan zarar görür. İnsanlık zarar görür. Ki nitekim bunu son dönemlerde bazı yansımalarını görmekteyiz. Bunlar topluma yansımaktadır. İşte çocuklarla ilgili bazı olaylar, büyüklerle ilgili bazı olaylar işte vesaire, ahlaki yozlaşma vesaire, bunların temelinde ailenin yıkılmaya yüz tutması sebep olmaktadır. Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere Rabbimiz bir dua öğretiyor bize. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrata ayunin ve cealna lil muttakine imama. Rabbimiz bizlere gözümüzün nuru olacak evlatlar ve eşler nasip eyle ve bizleri muttakilere, Allah korkusuna sahip olanlara imam eyle diyor Rabbimiz. Bize bu duayı yaptırıyor. Biz de bunu yapıyoruz ve bugünkü programımıza da noktayı koyuyoruz. Değerli dinleyiciler, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınını dinlediniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.